Ayrım 8.
Red Lou, Rolly'nin ve tüm öteki hain ve tiranların kafalarını birbiri ardına delik deşik edeceğim. Saçmalık diye kızıyordu Marx. Bu akılsız kendisini devrime feda etmek adına dar ağacını boylayacak. At gözlüklerini asla çıkaramıyor diyen Karl, can sıkıntısıyla başını salladı ve poligondan çıkıp eskrim salonuna gitti. 19. yüzyıl ortalarında İngiltere'de sakal ve bıyık revaçta değildi. Ama Fransızlar istisnasız sakal, hiç değilse bıyık bırakıyor, sakallarına ve bıyıklarına çeşitli şekiller veriyorlardı. Kalın ya da ince bıyıklarının uçlarını ok gibi züppece vuruyorlardı. Vücutlarını saran elbiseler içerisinde oldukça etkileyici görünüyorlardı ve flöre, kılıç ya da eskrimi ustaca kullanıyorlardı. Huzurlu, tasasız bir kent olan Bond'a geçirdiği mutlu günlerden beri Karl, eskrime ilgi duyuyor ve rakiplerine isabetli darbeler indirebiliyordu. Üniversite yıllarında birçok kez iddialı üniversite turnuvalarına katılmıştı ve büyük bir istekle düellolara çıkmıştı. Karl, keskin kılıcın nelere kadir olduğunu biliyor ve eskrimi, gücün, atikliğin, yürekliliğin bir ifadesi olarak görüyordu. Uzun süre eskrime ara vermiş olduğu için önceleri Fransızlarla yarışırken kendisine pek güvenmiyordu. Üstelik onların tarzlarını da bilmiyordu. Ama kısa bir süre sonra ani saldırıları savuşturma ve her darbeye hazır olma yeteneğini yeniden kazandı. Karl, Bond'daki ünlü eskrimci ayının tarzını gözlerinin önüne getiriyor ve onun gibi rakibini tuzağa düşürmek için kıvrak hareketlerle geri çekilerek, aniden saldırarak, ateşli bir çatışmada galip gelinceye dek yapısından beklenmeyen şaşırtıcı bir hafiflikle salonda adeta uçuyordu. Marx'tan oldukça genç olan Wilhelm de iyi bir eskrimciydi ama Marx kadar usta değildi. Ve genellikle karşılaşma uzadıkça zapt edilmez darbelere dayanamayarak teslim olmak zorunda kalıyordu. Yorgun ama sinirleri boşalmış ve çok neşeli bir halde Redbone Meydanı'nı terk edip yakınlardaki ağırbaşlı Oxford Street'e çıkıyorlardı. İngiltere'de nadir rastlanan güneşli güzel bir gün, Leibknecht, Marx'ı biraz temiz akşam havası almak üzere yeşil, şairane Hampstead Heath taraflarına gitmeye ikna etti. Omnibüsün açık kısmında yolculuk ederlerken bir durakta meyhanenin etrafına toplanmış insanlar gözlerine çarptı. Bir kadın çaresizce bağırıyordu. "Yardım edin, adam öldürüyorlar." Karl, ardından da Wilhelm hemen omnibüsten kaldırıma atlayıp kalabalığın içlerine doğru ilerlediler. Sarhoş bir kadın ciyak ciyak bağırıyor, kendisini yerlerde sürüklerken bir yandan da acımadan yumruklayan kocasına karşı direniyordu. Londra'da karılarını döven kocalar tuhaf karşılanmıyordu ve Marx bu tür erkeklere daima sınırsız bir kin duyuyordu. Kadının çığlıklarını duyunca kurbana yardım etme isteğiyle öne atıldı. Leibknecht de peşinden. Ama sarhoş kadın derhal kocasını savunma pozisyonuna girdi ve yumruklarını kaldırıp kendini savunanlara doğru sallayarak saldırıya geçti. Savunucular geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu olay daha da kötü sonuçlara yol açabilirdi. Karı kocanın arasına girilmez deyimi tam da bu durumlar için söylenmiş galiba. Ama itiraf etmeliyim ki karılarını döven kocaları öldüresiye pataklamaya her zaman varım dedi gülerek Marx. Evet ama yardımseverlik denememiz bize pahalıya patlayabilirdi. Sizin zapt edilmez karakteriniz bazen tehlikeli olabiliyor dedi Leibknecht. Marx'ların yaşamındaki nispeten tasasız dönem uzun sürmedi. Felaketlerin istilasında anlaşılmaz bir düzenlilik vardır. Evin kapıları onlar için açılmışsa bir kez, soğuklar öncesi yılanlar gibi sürü sürü gelirler. Yoksulluk ve hastalıklar başlar, ölüm gelir. Ruhu zehirleyen küçük kavgalar olur. İnsanın iç yüzü ortaya çıkar, ham düşler yıkılır. Yoksulluğun ilk kurbanları en zayıflar olur. Sefalet erkeği yıpratır, kadını harap eder, çocukları öldürür. Jenny, muşun sararıp solduğunu, küçük Henry'in günden güne eridiğini, Carl'ın sık sık hastalandığını gördükçe çırpınıp duruyordu. her pazar ev sahibesi hesabı önüne sürüyordu. Bir oda ve bir hücre için ikincisine oda demeye 1000 şahit ister, ödedikleri parayla Trier'de kocaman bir ev kiralayabilirlerdi. Kraliçe Victoria'nın başkentinde fiyatlar olağanüstü yüksekti. 6 kişinin geçimini sağlama kaygısı, trajik çözümsüzlüğüyle Karl ve Jenny'ye acı veriyordu. Joseph Weidemeyer'den ailenin son değerli eşyalarını, Frankfurt am Main'da rehin bırakılan aile yadigarı gümüşleri satmasını istemek zorunda kaldılar. Onları rehinciden geri alacak paraları olmadığı için Karl, gümüşler satılır satılmaz iade etmek koşuluyla borç almayı önerdi. Marx tüm parasını devrimci hareketin ihtiyaçları için kullanmış ve şimdi tamamen yoksul kalmıştı. Engels ona yardım edebilecek durumda değildi. Çünkü bu sıralar tekstil fabrikatörü babasıyla kavgalıydı ve bürosunda işe başlamak için çağrıyı ihtiyardan bekliyor, böyle bir çağrı olmadan Manchester'a gitmek istemiyordu. Marx zorlana zorlana Weidemeyer'e yazdığı mektubu bitirmek üzereydi ki odaya aniden neşeli kahkahalar atarak kızları girdi ve hemen babalarının dizlerine çıktılar. Ne Londra'nın sisi ne de can sıkıcı Dean Street, hiçbiri bu sağlıklı, yaşama sevinci dolu yavruların yanaklarındaki kırmızılığı yok edememiş, gözlerinin parıltısını söndürememişti. Babalarından masal anlatmasını istediler ve bükülmez iradesiyle dostlarını da düşmanlarını da etkileyen Karl, kızlarına kolayca boyun eğdi. Hiç düşünmeden büyüklerini dinlemedikleri için omnibüsün altına düşen, izin almadan şehir bahçesindeki fıçıdan su içip hastalanan ve sonuçta ceza olarak kendilerini kötü cadının evinde bulan küçük kızlar hakkında bir masal anlatmaya başladı. "Arkası yarın," dedi Karl ve Jenny Chan ve Laura'yı özenle yere bıraktı. Hala masalın etkisinde olan kızlar karşı çıkmaya cesaret edemediler. Karl kurnazca gülümseyerek konuştu. "Siz kötü büyücünün çuvalına düşmek istemezdiniz değil mi?" Kızlar gerçekten de bundan korkuyorlardı. Daha sonra Karl mektuba dönüp Weidemeyer'den tüm gümüşleri satmasını ama 6 yaşındaki Jenny Chan'e hediye edilen küçük bıçak, çatal, kupa ve tabağı korumasını istedi. Bu zor günlerde bile Karl, Friedrich ile birlikte 2 kat fazla bir enerjiyle çalışıyordu. Yayınlanan yeni edebi kitaplar hakkında eleştiri yazıları yazıyorlardı. İkisi de Thomas Carlyle'ı ele alma gereği konusunda hemfikirdi. Carlyle, Alman edebiyatından önemli ölçüde etkilenen tek İngiliz yazardı. "Ne yapalım?" dedi Karl. "Nezaket gereği de olsa onun hicivlerine bir göz atmalıyız." Thomas Carlyle, Fransa'daki Şubat devriminden sonra azılı bir karşı devrimci oldu. Halkla kahramanları karşı karşıya koyup tek tek kahramanlara tapma fikrini yaymaya çalıştı. Kin dolu küçük bir gülümseme ile kitlelerin rolünü reddediyordu. Carlyle'ın bu türden açıklamaları Marx ve Engels'i cesur, sert uyarılar içeren bir cevap yazmaya zorladı. Küçük burjuva demokratları, onların tarihçi ve edebiyatçıları tek tek kişilerin rollerine abartılı bir şekilde önem veriyordu. Gaius Julius Caesar ve Napolyon, Roma papaları ve her türden hükümdarlar onlara göre insanlık tarihinin gerçek yaratıcısı olan halkı gölgede bırakıyordu. Kişilere tapmak bazı Whitling yandaşlarının da hastalığıydı. Karl ve Friedrich tek tek kişilerin halkla karşı karşıya getirilmesinin nedenli büyük bir tehlike içerdiğini anladılar. Bu konudaki yazılarını yazmadan önce akşam boyunca Carlyle hakkında konuştular. Fikirleri nasılsa tarzı da öyle. Daha evvelki çalışmalarında İngiliz diline yeni sözcükler kazandırmış ve cüretkar bir şekilde eskimiş kalıpları, tipleri silip süpürmüş. Üslubu genel olarak cafcaflı. Bazen de parlak ve kıvrak olsa da daima özgün. Ama şimdi sorun başka. Onun çağdaş hicivlerinin ne kadar kötü olduğuna bir kulak ver. Bu açıkça gericilik, dedi Marx ve yüksek sesle birkaç paragraf okudu. Son broşürlerinde Carlyle, bir dehayı putlaştırayım derken, deha tarafından terk edilmiş ve ortada sadece putlaştırma kalmış, diye alayla ekledi Engels. Carlyle'ın kitabı şöyle başlıyor. Bugün, geçmişin kızı ve geleceğin anasıdır. Fena bir düşünce değil ama Carlyle'a göre başlangıcı bugün olan yeni çağın en önemli temsilcisi kimdir dersin? Vatikan'ın tepesinden adil kanunlar vaat eden Papa 9. Pius. Ne esaslı alıklık, bilinçli aptallık. Kişiye tapma, ikbal ve zenginlik peşindekiler için çok emin bir yol. Ama halka ne büyük tarifi imkansız felaketler getirir. Keyfilik, kapris, geçici arzular gittikçe yasallaşır. Tarihi yaratanların yerine tek irade, tek bir isim geçer. Bu ismin iyi ya da kötü olduğunu kim bilebilir ki? Halk başlangıçta farkında olmaksızın belirsiz bir uçuruma doğru sürüklenir. Devlet içerisinde sınırsız bir yetkiye kavuşan kişinin karakteri ise bu uçurumun ta kendisi. Keyfilikle birlikte artan onlarca rastlantısal etki, kuşku, sorumsuzluk, tek tek bağımlı kişilerinkinden çok her zaman tüm halkın kaderini belirler. Marx ve Engels, Büyük İskender'i, Papa Alexander Borgia'yı, Doğu'nun despotlarını, Rus çarlarını düşündüler. Karl ve Friedrich, yazılarında eleştirdikleri Carlyle'ın kitabından bazı alıntılara da yer verdiler. Bu alıntılar, tek tek kişilerin tanrılaştırılmasının ve Carlyle'ın onlara tapmasının burjuvaziyi daha da iğrenç kıldığını gösteriyordu. Carlyle, düşünsel bakımdan geri işçi kitlelerinin doğa tarafından şanslı kılınan, yani iktidar gücüne doğuştan sahip olma olanağı tanınan kişilere boyun eğmeleri gerektiğini savunuyordu. O, toplumun köleler ve efendiler olarak bölünmesini meşrulaştırıyordu. Kahramanlara tumturaklı, heyecanlı metiyeler dizerken halkın ezilmesini haklı gösteriyor ve onun tarihsel rolünü yok saymaya çalışıyordu. Carlyle hakkındaki çalışmalarını bitiren Karl ve Friedrich, iki polis ajanı Chenu ve Delahaut, iki Fransız ajan provokatörü tarafından yayınlanan iftirayı eleştirmeye koyuldular. Yine Marx ve Engels'i ilgilendiren düşünceler kastedilmişti. Devrimin, gizli toplulukların, devletin liderlerinin karakterleri ve önlemleri ele alınmıştı. Çok isterdik ki hareketlerin parti başlarında duran insanların diye yazdılar Marx ve Engels. Nihayet yaşamın tüm gerçekliğiyle, ciddi, Rembrandt renkleriyle canlandırılsınlar. Var olan tüm betimlemelerde bu kişiler asla gerçek yüzleriyle gösterilmeyip, sadece resmi görünüşleri başlarının çevresinde haliyle resmedilirler. Bu coşkuyla şekil değiştirmiş, Rafael portrelerinde resmin tüm gerçekliği yok oluyor. Onlara Şubat devriminin büyük adamları üzerine yazdıkları yazılarda ki iki arkadaş bunların kaba Rembrandt resimlerine büründürülmüş yazılarının son derece beceriksiz olduğunu açıklıyordu. Bu insanları alışılagelmiş üst perdeden şiirsel bir üsluptan uzak ve kutsal halelerini çıkararak betimlemelerine rağmen genel olarak ortaya Şubat devriminin skandallar kronolojisinden başka bir şey çıkarmadıklarını söylediler. Karl ve Friedrich, küçük burjuva sığınmacıların oluşturduğu bataklığın temsilcileriyle şiddetle savaşıyorlardı. Kötü kokular yayan iftiralar havayı zehirliyor, onların büyük davalarına ket vuruyordu. Jenny, kızgınlık nöbetine tutulan kocasını sakinleştirmek zorunda kalıyordu sık sık. Dedikodu ve iftiralar doğrudan Engels'e hedefleyince, Karl'ın kızgınlığı sınır tanımıyordu. Bir sürü alçak, bizim yönettiğimiz sığınmacı demokratlara yardım komitesinin sığınmacıların paralarını yediği söylentilerini yayıyor. Alman gazetelerinde, Telerin gibi tortular üstelik Engels'e çamur atıyorlar. Eğer buna değselerdi, onlardan herhangi birini düelloya çağırırdım, diye gürlüyordu Karl. Ama başka bir alanda karşılarına çıkacağım ve yüzlerindeki devrimci dürüstlük maskesini indireceğim. Dünya bu yumuşakçaları fark etmeyi ısrarla reddediyor. Ama onlar, pis iftiralar ve herkesin saygı duyduğu insanlara çamur atmak yoluyla dikkatleri üzerlerine çekmeye hazırlar. kıskançlık, dar kafalılık, alçaklık. İşte yaygaralarının bütün nedeni. Koltuğundan fırlıyor ve ard arda kalın pürolar içerek küçük odayı bir uçtan bir uca adımlıyordu. ''Şu tellering'' diye konuşuyordu Carl. Karşımda yaltaklanıyordu ve beni demokrasinin sesi olmak onuruyla payilendiriyordu. Böyle bir saçmalığı alay ederek kesinlikle reddettiğimde ise çeşit çeşit numaralar yaptı ve sonunda Friedrich'e musallat oldu. Alçakça sırtından hançerlendiğini ve yardım komitesini lekeleme girişimini öğrenen Engels, Weidemeyer'e şöyle yazıyordu. Küçük burjuvazinin kifayetsiz büyük adamları bu tür iğrençlikleri yayacak kadar alçaldılar. Komitemiz şu ana kadar 3 kez rapor sundu ve her seferinde parayı gönderenlerden kayıt defteri ve faturaları kontrol etmek için yetkili birilerini görevlendirmelerini istedik. Başka hangi komite bunu yapmıştır? Elimizde her kuruşun belgesi var. Komitenin hiçbir üyesi kesinlikle bir kuruş bile almamıştır. Carl ve Friedrich bütün çalışmalarını temel hedefe yöneltmek istiyorlardı. Ama önemli faaliyetler için gereken zaman ve gücü bazen heder etmeye mecbur kalıyorlardı ve bunu bilmek her ikisini de harap ediyordu. İnsan ruhunu ne dinlendirebilir ve ona huzur vererek yaratıcı olmasını sağlar? Kişinin ruhsal dünyası ne kadar derinse, düşüncelerinin ufku da o kadar derindir. Ve kendisini içine çekmekle tehdit eden bataklığa karşı direnmesi, ıvır zıvır engelleri aşması da bir o kadar kolay olur. Marx ve Engels'in karşısında düşünsel çalışmalarının keşif alanı olarak tüm çelişkileriyle birlikte gezegen duruyordu. Bu devasa olguyla karşılaştırılınca Tellering ve grubunun yarattığı çekişmeler önemsizleşiyordu. Şubat ayaklanmasına yol açan 1847 sanayi krizi çoğu Avrupa ülkesinde sona ermişti. Ve şimdilik onun yerine fırtına hızıyla bir sanayileşme geçmekteydi. Çeşitli ekonomik yayınlar, inceleme ve istatistikler üzerinde çalışan Marx ve Engels, bir süre öncesine kadar gerçekleşmesine, ay, yıl meselesi gözüyle bakılan devrimin yakın bir gelecekte gerçekleşmeyeceği sonucuna vardılar. Bu sonuç yeni bir mücadele taktiğini zorunlu kılıyordu. Böylesi bir genel gelişme döneminde, diye yazdı Marx ve Engels, burjuva toplumunun üretim güçleri bu denli hızlı bir şekilde gelişirken, burjuva ilişkiler çerçevesinde bu her ne kadar mümkün olsa da gerçek bir devrimden söz etmek olanaksızdır. Marx ve Engels, tıpkı devrim gibi kaçınılmaz olan yeni bir kriz sonucunda devrim dalgasının yeniden kabaracağını vurguladılar. Willy ve Almanya'dan henüz dönmüş olan Karl Schaper'in ruh halleri çok daha farklıydı. Onlar, birliğin Londra'daki üyelerinin birçoğunu da peşlerinden sürüklediler. Cezaevine kapatılan hükümlü, nasıl gerçeklik duygusunu yitirerek kendisini özgürlüğe kavuşturacağına inandığı ama gerçekleşmesi imkansız planlar kurup durursa, sığınmacı olarak yaşamaya mahkum olan Alman devrimcileri de yeni bir ayaklanmanın gerçekleşmesini dört gözle bekliyorlar ve salt iradelerinin bu süreci hızlandırmaya yeteceğini sanıyorlardı. Daha baştan yenilgiye mahkum bir savaş için can atıyorlardı. Çalışma yürütürken ekonomik ve siyasal koşulları göz ardı ediyorlardı. Bu, Herweg'in müfrezesindeki bir avuç yiğidi ölüme götüren akılsız girişiminin tıpkısıydı. Karl ve Friedrich'in, Willich ve Schaper'i ayrı ayrı ve yandaşları ile birlikte akıllandırmak için gösterdikleri çabalar sonuçsuz kalıyordu. Nuh diyor, peygamber demiyorlardı. Zeka ve mantığın kanıtları onları yalnızca öfkelendiriyordu. Her ikisi de ne yeterince eğitimli ne de ihtiyatlıydı. Sığınmacı olarak yaşamak onları çaresizliğe itmişti. Birliğin merkez komite üyeleri arasındaki parçalanma kaçınılmaz hale gelmişti. Ve sığınmacıların zaten eziyetli olan yaşamlarını daha da çetrefil hale sokuyordu. Konrad Schramm, Marx'lara öğle yemeğine geldi. Oradan da birlikte toplantıya gideceklerdi. Kimse Konrad'ın bir tüccar olduğunu düşünemezdi. Daha çok romantik bir şaire benziyordu. Zayıf yüzü, uzun kıvırcık gür saçlarla çevrelenmişti. Berrak parlak gözleri ise cesur ve hayalperest bir şekilde bakıyordu. Hiddetli, dobra, ruh hali dalgalanmaya meyilli biri olan Konrad, bütün kalbiyle komünizm düşüncesine ve Marx'a bağlanmıştı. Jenny ve çocuklar Schramm'dan hoşlanıyor ve onun ziyaretlerine seviniyorlardı. Genç adam da onların küçük evinde kendisini iyi ve rahat hissediyordu. Karl onu her zaman şakacı bir selamla karşılıyordu. "Selam komünizmin romantik delikanlısı, havalar nasıl?" Eğer bugünkü toplantıyı kastediyorsanız, Willich'in nasıl bir söz fırtınası koparacağını tahmin edebiliyorum. Evet, Willich de her şey, kendisinin de tekrarlamayı sevdiği gibi her zaman basittir. Yüzeyde yüzüp durur. Kendini ne tarihi ve ekonomiyi öğrenmeye ne de genel olarak derin düşünmeye zorlar. O içgüdüye fazla inanıyor. Bunun içinse aptal bir kafaya sahip olmak gerek. Böylesi demokrat cahillerden şimdi çok var. Schaper eşek gibi inat ediyor. Engels'in de dediği gibi o tamamen ilkel bir komünist. Sorun şu ki Willich ile birlikte yanlışa saplanan Schaper, sihirli bir değnekle dokunmakla hayallerini gerçeğe dönüştürebileceğini sanıyor. Gereğinden fazla mütevazi olan öğle yemeği ve kahveden sonra Karl ile Konrad çıkmaya hazırlandılar. Jenny yanına büyük siyah şemsiyesini alması için Marx'a ısrar etti. Adanın Eylül ayında çok sık rastlanan berrak, sessiz günlerinden biriydi. Doğa sanki yaklaşan bulutlu ve sulu sepken havalara karşı koyabilmeleri için insanlara güç toplama olanağı vermek istiyordu. Ama Londra havasına güven olmaz. Gerçekten de Soho semtinin dar sokaklarından omnibüs durağının bulunduğu Piccadilly Circus'a gelmemişlerdi ki bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Merkez komitesi toplantısına Engels, Heinrich, Boer, Ecarius, Schaper ve Willich dahil 9 kişi gelmişti. Sözü ilk olarak Marx aldı ve hemen konunun özüne girdi. Londra'daki merkezin bölünmesinin açıkça görüldüğü üzere şimdilik kaçınılmaz bir gerçeklik olduğundan ve parti böyle bir bölünmeyi kaldıramayacağı için Köln şubesinin orada kalmak üzere genel merkeze dönüştürülmesini ve bu merkezin vakit geçirmeksizin yeni bir tüzük hazırlamasını önerdi. Karar hemen birliğin Paris, Belçika, İsviçre ve Almanya'daki üyelerine bildirilmek zorundaydı. Daha sonra Londra'da aralarında birlik ilişkisi dışında kesinlikle hiçbir ilişkinin olmayacağı iki şube kurulmalıydı. "Benim itirazlarım şunlardır," diyerek artan heyecanını dizginlemeye çalışarak konuşmaya devam etti Marx. Manifestonun evrensel görüşü yerine Alman zanaatkarların ulusal duygularını okşayan Alman ulusal görüşünün geçirilmek istenmesi. Manifestonun materyalist görüşü yerine idealist görüşün ileri sürülmesi. Devrimde temel olan nesnel ilişkilere değil iradeye ağırlık veriliyor. Biz, işçilere var olan koşulları değiştirmek ve bizzat kendilerinin egemen sınıf olabilmeleri için 15-20 belki de 50 yıl boyunca bir iç savaş yaşamak zorunda kalacaklarını söylerken bazıları ise şöyle diyor. Ya hemen iktidarı ele geçirmeliyiz ya da yatıp uyumalıyız. Sahte demokratların halk sözcüğünü kullanmaları gibi şimdi proletarya sözcüğü boş bir lakırdıymış gibi kullanılıyor. Bu sözcüğü yaşama geçirmek ancak tüm küçük burjuvaları proleter ilan etmekle mümkün olurdu. Bu durumda da proletaryayı değil küçük burjuvaziyi temsil ettiğimiz anlamı ortaya çıkar. Gerçek devrimci gelişimin yerine devrimci tumturaklı lafları koymak gerekir. Marx, siz zafer için iradenin şart olduğunu reddetmeye kalkışmayacaksınız herhalde. İstediğiniz kumandana sorabilirsiniz. Bu basit bir gerçek. Evet, ayrılmak gerekiyor, yollarımız farklı, diye gür bir sesle bağırdı Willich. Marx ezici bakışlarla baktı ona. Sonra da masada kıpırdanıp duran ve heyecanla bir şeyler yazan Schaper'a döndü. Bu tartışma, sonunda kişisel kavgaların gerisinde ne tür prensip ayrılıklarının yattığını gösterdi. Ve şimdi artık önlem almak gerekiyor, diye devam etti Marx. Willich'e cevap vermeyerek. Özellikle bu karşıt görüşler iki fraksiyonun mücadele sloganı oldu. Birliğin bazı üyeleri manifestoyu savunanları gerici olarak damgalayarak böylelikle onları gayri popüler kılmaya çalışıyorlar. Manifesto savunucuları aslında bunu pek umursamıyor çünkü onlar popüler olmak gibi bir amaç gütmüyorlar. Ama kendiliğinden de anlaşıldığı gibi bir arada kalmak sadece gereksiz bir zaman kaybı olur. Shepherd sıklıkla ayrılmaktan söz ediyor. Ayrılmaya ben de ciddi bakıyorum. Partinin parçalanmasına yol açmayacak bir ayrılığın yolunu bulduğumu düşünüyorum. Ya biz farklı düşünüyorsak? Bu yaptığınıza ne ad verelim? İşçilere ihanet mi yoksa onların mücadelesine ihanet mi? Biz ayrılmaktan korkmuyoruz, dedi Shepherd. Sizi düzeni bozmamaya çağırıyorum diye sert bir şekilde söze girdi başkan ve küçük çanı kaldırdı. Marx'ın kaşları arasındaki çizgi derinleşti ve kır düşmüş siyah saçları dağılarak çirkin bir ışık halesi gibi yüzünü çevreledi. Yine Shepherd konuştu. Heyecandan sararmıştı ve elindeki mendille durmadan alnındaki teri siliyordu. Yeni devrimin kendisini 1848'de üne sahip olanlardan daha iyi yönetebilecek kişileri öne çıkaracağını sanıyorum. Burada saldırılar karşısında görüşümü dile getirdim. Çünkü ben genel olarak davaya şevkle bakıyorum. Söz konusu olan şu. Biz mi kafa kesmeye başlayacağız yoksa bizim kafalarımız mı kesilecek? Fransa'da sıra işçilere gelecek ve böylece Almanya'da bizim de günümüz gelmiş olacak. Durum böyle olmasaydı yan gelir yatardım ve o zaman maddi durumum da farklı olurdu. Eğer istediklerimizi gerçekleştirirsek proletaryanın hakimiyetini garanti altına alacak önlemler alabiliriz. Ben bu görüşün fanatiyim. Ama Merkez Komitesi'nin çoğunluğu bunun tam tersini savunuyor. Bu durumda bizimle daha fazla bir arada kalmak istemiyorsanız ne yapalım, ayrılırız. Önümüzdeki devrimde beni büyük olasılıkla giyotine götürecekler ama ben her şeye rağmen Almanya'ya gideceğim. Ölmek gerekiyorsa ölürüz, dedi Shepherd. Öksürdü ve gözlerini indirdi. Ben Marx'ın eski arkadaşıyım ama madem ayrılmak gerekiyor, biz de tek başımıza yürürüz. Eğer söz konusu olan şeyse, çok yakında iktidara geleceğini düşündüğün partiye bağlı kalabilmek için çok daha azı gerekiyor. Proletarya mevcut durumuyla iktidara gelebilse bile verili ekonomik koşullar içerisinde doğrudan proletaryanın değil küçük burjuvazinin önlemlerini yürürlüğe koyabilir ancak. Bizim partimiz ancak koşullar onun kendi görüşlerini gerçekleştirmesine müsait olduğunda iktidara gelebilir. Marx, Louis Blanc'ı onun yenilgisine örnek gösterdikten sonra toplantıdaki herkese dikkatle gözden geçirerek azınlığın diğer üyelerinin neden söz almadığını sordu. Willy teatral bir havada kalktı, hiç konuşmadan salonu terk etti. Birkaç gün sonra eğitim topluluğunun toplantısında Shepherd yeniden görüşünü dayattı. Hiç zaman kaybetmeden illegal faaliyete başlayıp devrim yapmalıydılar. Akılsızlar diye bağırdı Konrad Schramm. Çağrısını yaptıktan sonra boş gevezeliğe başlayan Willich karşısında sabrı tükenmişti. Siz ya hemen devrim ya da bizden bu kadar ikilemiyle tehdit savuruyorsunuz. Sırf sabırsızlığınız yüzünden yenilgiye uğrayacağını bile bile bizi boş yere kanımızı dökeceğimiz bir silahla ayaklanmaya çağırıyorsunuz. Siz devrim oyunu oynayalım diyorsunuz. Ve ciddi devrimci faaliyetlerde bulunmak yerine tehlikeli laf kalabalığıyla saflarımızda kargaşa yaratıyorsunuz. Ne zamandan beri ne idüğü belirsiz tüccarlar bize gerçek savaşçılara savaş taktikleri öğretmeye başladılar diye öne çıktı Willy. Ve cılız gövdesine bakmadan yumruklarını tehditkar bir havada Schramm'a doğru sallayarak bas bas bağırmaya başladı. Ben cephede devrim ordusuna komuta ederken sen herhalde tezgah hatlarında gizleniyordun Schramm. Tüm ödlekler buraya toplanmış. Sizler bakıyorum zafer madalyalarınızla küçük burjuvazinin bulaşık suyu ile dolu kovalarını taşımaya pek heveslisiniz ve üstelik cafcaflı sözlerle göz boyamaya kalkıyorsunuz diye duyuldu Merkez Komitesi'nde çoğunluktan yana olan Terzi Ekaryus'un sesi. Herkes yerinden fırladı. Böyle zor bir dönemde bizi parçalamaya kalkan azınlığa lanet olsun. Buna izin vermeyeceğiz. Bundan böyle Willy, Shepherd ve hempaları, komünist birliği için yaşamsal bir öneme sahip olan birliğin daha güçlü olmamasından sorumlu tutulacaklardır. Bizim gücümüzün kaynağı birliğimizde, diye yükseltti sesini Engels. Bu arada odanın bir köşesinde son derece öfkeli olan Konrad Schramm ve August Willy küfürler savurarak birbirlerinin üstüne yürümekteydiler. Ağız dalaşının sonunda Willy, iftira dolu sataşmalar arasında partide çoğunluğun başını çeken Marx'ı düelloya çağırdığını bildirdi. Marx ve diğer dostlarıma ettiğin hakaretlerin telafisini talep ediyorum. Sen bölücüsün, alçak bir yalancısın. Kozlarımızı teke tek paylaşalım seninle, dedi Schramm nefes nefese kalarak ve öksürerek. Sen istemeseydin bile ben sille tokat yine sana düelloyu kabul ettirirdim. Tabanca kullanacağız, tamam mı, diye bangır bangır bağırdı Willy. Kendisi usta bir nişancıydı ve 20 adımlık mesafeden hiçbir hedefi sektirmiyordu. Marx ve Engels'in bütün engelleme çabalarına karşın düello Antwerpen yakınlarında deniz kıyısında yapıldı. Willy'in şahidi Barthélemy'ydi. Düello günü Marx'ların Dean Street'teki evinde büyük bir heyecana hakimdi. Herkes Konrad Schramm'ın yaşamından endişe duyuyordu. Hiç beklenmedik bir anda Karl evde yokken giriş kapısı sert bir şekilde çalındı. Kapıyı açmaya koşan Lenche'nin karşısına siyah pelerin ve yumuşak geniş bir şapka giymiş Barthélemy çıktı. ''Siz Belçika'dan mı geliyorsunuz? Schramm'dan ne haber?'' diye sordu Jenny. Alçakça bir jestle eğilen Barthélemy sesinde yaz tınılarıyla cevap verdi. ''Kurşun kafasına isabet etti.'' dedi ve hemen uzaklaştı. Bu trajik haberle sarsılan Jenny, kocasını Leibnik'te ve Schramm'ın tüm diğer dostlarını aramaya koştu. Schramm'ın öldüğünden hiç kimse kuşku duymuyordu. Ertesi gün Dean Street'te herkes büyük bir üzüntü içindeydi. Aniden sözlü ölü çıka geldi. Kafası sargılı, morali ise harikaydı. Schramm sadece yaralanmış, bir süre bilinci kapanmıştı. Bunu anlayamayan Willy ve Barthélemy, düellonun Schramm'ın ölümüyle sonuçlandığını yaymışlardı. Başında Marx ve Engels'in bulunduğu Merkez Komitesi çoğunluğu, Komünistler Birliği Merkez Komitesi'nin Köln'e taşınmasına karar verdi. Bir süre sonra Barthélemy dahil birkaç Fransız, Willy ve Schaeffer'ın grubuna katıldı. Karl'ın ailesindeki yoksulluğu görmeye artık dayanamayan Friedrich, babasının şirketinde büro memuru olarak çalışmaya başladı ve Manchester'a taşındı. Onun yardımı olmasaydı Dean Street'teki 6 kişi ölüme mahkum olurdu. Karl ise tasarladığı hiçbir çalışmayı sonuçlandıramazdı. Marx günlük çalışmalarının yanı sıra politik ekonomi konusundaki kitabı için materyal toplamaya devam ediyordu. Havanın kapalı ve baca ağzı gibi gri olduğu bir gün Foxtruck aniden öldü. Ölmeden birkaç dakika önce gülüyor ve yaramazlık yapıyordu. Birden küçük yüzü çirkinleşti, vücudu çırpınmaya, doğduğundan bu yana kasılmalardan kurtulamamıştı. Başladı ve nefesi kesildi. O sırada Lenchen, çocukların oynadığı odada çamaşır söküklerini onarıyor, Jenny'de mektup yazıyordu. Aniden her şey alt üst oldu. Ölüm, sevginin sıkıca birleştirdiği bu ailenin kapısını ilk defa çalıyordu. Yavrucak son bir kasılmadan sonra sessizliğe gömülünce Lenchen acı bir çığlık kopardı. Anne, donuk gözlerle cansız küçük bedene bakıyordu. ''Oğlum, yavrum'' diye fısıldıyordu. Kendi sıcaklığını verip canlandırmaya çalışırcasına çocuğu sıkıca bağrına basarak. Muş ve kızlar, olup bitenin tam ayırdında olmamalarına karşın acı acı ağlıyorlardı. Lenchen'in çığlıkları ve annelerinin iniltileri onları korkutmuştu. Bağırış ve ağlamaları duyan Karl koşup geldi. Başlangıçta büyük acıyı, çocuğu yitirdiklerini anlayamadı. ''Bizim küçük komplocumuz bu nasıl oldu?'' diye şaşkın şaşkın tekrarlayıp duruyordu. Ama sonra birden durumu kavradı. Keskin bir acı içine delip geçti. O an Jenny için büyük bir endişe duydu. Zavallı bebek için artık her şey çok geç. O hiçbir şey duymuyor. Jenny'ye yardım etmeli diye geçiyordu aklından. Henry'in ölümü Jenny'yi sersemletmişti. Kucağında çocuğunun ölü bedeni, kocaman açılmış, donuk, kuru gözlerle önüne bakıyordu. ''Ben yok oldum.'' diye fısıldadı güçlükle birden, kuruyan dudaklarıyla. Gözyaşlarını zor tutan Karl, sevgiyle onun eline dokundu. bizim için kendine hakim ol diyerek korkmuş, birbirlerine sarılarak büzüşmüş çocukları gösterdi. Lan Shan başını ellerinin içine almış, acı acı ağlıyordu. Henry için örmekte olduğu çorabın yün çilesi ve şişler yerdeydi. Jenny, cansız çocuğun solgun yüzüne baktı. Ona bir an sanki uyuyormuş gibi geldi. Anne, dudaklarıyla küçük alına dokundu ve hissettiği soğukluk, hiçbir şeye benzemeyen ölüm soğukluğu, her şeyin tamamen bittiğini bir kez daha çarptı yüzüne. Yitirmenin verdiği dehşet Jenny'yi sarsmıştı. Henry'yi doğururken, ona yaşam verirken olduğu gibi uzun bir çığlık attı. Ve anında içinde başka bir canlı yaratık, karnındaki bebek, protesto ederek çırpınmaya, tekmelemeye başladı. Bir çocuğum öldü. Şimdi belki ötekini de öldürüyorum diye geçirdi içinden. Carl, Jenny'yi daima mutlu etmiş duygusallığı, inceliğiyle, şefkat dolu bir şekilde konuştu. Yakında doğacak küçüğe acı. Ben artık ona öyle çok bağlandım ki, kendini yaşayanlar için koru. Ama sözlerin bu acı karşısında hükmü yoktu. Acı, Carl ve Jenny'nin tüm benliklerini sarmıştı. Marx, 19 Kasım 1850 günü Engels'e şöyle yazıyordu. Sevgili Engels, sana sadece birkaç satır yazacağım. Bugün sabah saat 10'da bizim küçük komplocumuz Foxçuk öldü. Sık sık yaşadığı kasılma nöbetlerinden birisi sırasında aniden öldü. Sadece birkaç dakika önce gülüyor ve yaramazlık yapıyordu. Her şey tamamen beklenmedik bir şekilde gelişti. Buradaki durumu tahmin edersin. Senin yokluğunda kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Dostun K. Marx. Bir insan için çocuğunun ölümüne tanık olmaktan daha büyük bir acı yoktur. Annesi, Henry'in yaşamını en zor koşullarda büyük çabalar pahasına kurtarmak için çırpınıp durmuştu. Bu, Henry'i daha da değerli kılıyordu. Çocuğun maddi olanaksızlıkların ve yoksulluğun kurbanı olduğunu bilmek Jenny'ye acı veriyordu. Onu sadece sütüyle besliyor ve gece gündüz kendini acımadan onunla ilgileniyordu. Henry, onun için çok değerliydi. Çünkü üzerine titremiş ve çabalamıştı. Jenny, sinirsel çöküntü içindeydi ve aşırı gergin halde ne uyuyabiliyor, ne yiyebiliyor, ne de gömülmesi gereken Henry'in cansız bedenini veriyordu. "İçim öyle çok yanıyor ki," diye fısıldıyordu kansız dudaklarıyla. Ağlamaktan yüzü şişen Lan Shan, Jenny için kaygılanarak yine tüm ev işlerine, ailenin tüm büyük ve küçük üyelerinin bakımına koyuldu. Cenaze ile ilgili bütün işleri üzerine aldı. Carl karısını avutmaya çalışıyor, kendi acısını metin bir şekilde gizliyordu. Kalbinin derinliklerine gizlediği bütün sıkıntılar kısa bir süre sonra Carl'ı güçsüz düşürdü ve o da ciddi bir şekilde hastalandı. Engels'in iştenlikle başsağlığı dileyen mektubuna Jenny biraz kendine geldikten sonra cevap yazdı. Aldığımız bu ağır darbe, küçük gövdemizi bana öylesine çok acı veren zavallı bebeğimi kaybedişimiz ile ilgili dostça acımızı paylaşmanız beni çok rahatlattı. Kocam ve hepimiz sizin eksikliğinizi duyuyoruz ve sizi çok özlüyoruz. Ama ben yine de buradan giderek büyük bir pamuk lordu olma yolunda olmanıza seviniyorum. Ama en güzeli de sizin pamuk ticareti vesaireye bakmadan eski Fritz olarak kalmanız ve üç baş demokrat, birinci Friedrich Wilhelm, Kinkel ve Mazzini'nin diliyle konuşacak olursak, kutsal özgürlük davasından uzaklaşmamanız. Carl size buradaki çirkeflik hakkında bir şeyler yazmıştı. Şövalye, Willy Hohenzollern birkaç alçak ve haramiyi daha katarak soylu çetesini genişletti. Fransız, Alman, Macar ve Leh, Krapadusların, yerliler İngilizce. Willy, Fieski, Adam vesaire. Kısa bir süre önce birlikte düzenledikleri Polonya eğlencesinde iş kavgaya döküldü. Bu çete hakkında daha fazla hiçbir şey duymadık. Dün akşam Ernest Jones'un verdiği ilk papalık tarihi dersindeydik. Dersi çok iyiydi. Ve İngilizler için doğrusu üstündü ama Hegel, Feuerbach ve ötekilerin sıkı terbiyesinden geçmiş biz Almanlara göre ise yeterli seviyede değildi. Zavallı Harney ölümün eşiğinde soluk borusunda çıban var. Konuşması şimdilik olanaksız. İngiliz doktor onu iki kez ameliyat etti fakat hasta bölgeye ulaşamadı. Onun Red Republican'ı, Kızıl Cumhuriyetçi, Friend of the People'a, halk dostu dönüştü. Şimdilik bu kadarı yeterli. Çocuklar sürekli Angels, amcadan söz ediyorlar. Dipnot, Angels. Engels'in adındaki bu harf değişikliği sözcüğe melek anlamı kazandırıyor. Çevirenin notu. Küçük Till ise sizin değerli direktiflerinize uyarak sevgili Bay Engels eski Kürk ve Kahraman Süpürge şarkısını muhteşem bir şekilde söylüyor. Noel'de sizi görebilmek umuduyla. Eğitim topluluğundaki Alman zanaatkarların çoğunluğu Willy ve Schaeper'ın yandaşı oldular. Bu durumda Marx, Engels ve arkadaşları topluluktan ayrılmaya karar verdiler. 1850 Kasım'ında yeni Ren gazetesi, Politik Ekonomik Dergi'nin iki sayısı, 5. ve 6. sayılar bir arada yayınlandı. Böylece derginin yayınına son veriliyordu. Gericilik Avrupa'da zafer marşını söylemeye devam ediyordu. Marx ve Engels, son 6 ayın politik ekonomik gelişmelerini yorumluyor, devrimin başarısızlık nedenlerinden söz ederken bunları başlıca Avrupa devletlerindeki ekonomik gelişmeye bağlıyorlardı.